Ayrım 12, sayfa 157. Başkomiser Dalger, meslek hayatı boyunca yüzlerce sorgulama gerçekleştirmişti. 16 yıl önce cinayet bürosuna geldiğinde bu mevki polis teşkilatının en tepesiydi. Dalger bunu başarmaktan gurur duymuştu ve yükselişini her şeyden çok bir özelliğine borçlu olduğunu biliyordu. Sabır. Gerekirse saatlerce dinlerdi, hiçbir şeyden sıkılmazdı ve görevde geçirdiği uzun yıllar sonrasında bile hala her şeyi ilginç bulurdu. Dalger ilk ele geçirmede her şey daha yeniyken ve o yeterince bilgiye sahip değilken sorgulamadan kaçınırdı. O itirafların adamıydı. Onda hile, gözdağı ve aşağılama hiç yoktu. İlk sorgulamayı memnuniyetle gençlere bırakırdı Dalger. Olay hakkında her şeyi bildiğini düşününce sorgulamayı tercih ederdi. Mükemmel bir detay hafızasına sahipti. Şimdiye dek hisleri onu hiç yanıltmamış olsa da hislerine güvenerek hareket etmezdi. Dalger en absürt hikayelerin gerçek, en inandırıcı hikayelerin ise yalan olabileceğini bilirdi. Sorgulamalar derdi genç meslektaşlarına. Zor iştir. Asla eklemeyi de unutmazdı. Parayı ya da spermi takip edin. Her cinayet böyle çözülür. Çıkarlarımız neredeyse hep çatışsa da birbirimize saygı duyardık. Sonra sonra nihayet Dalger'i bulup da sorgu odasına girdiğimde beni gördüğüne neredeyse sevinmiş gibiydi. İlk söylediği şey, "Hiç yol alamıyoruz," oldu. Dalger, beni kimin görevlendirdiğini bilmek istiyordu. Şirket mevzuatında uzman olan hukuk bürosunun adını söyledim. Dalger omuzlarını silkti. Müvekkilimle yalnız görüşebilmek için herkesin odadan çıkmasını rica ettim. Dalger sırıtarak, "Hadi bakalım, başarılar," dedi. Adam, ancak yalnız kaldığımızda başını kaldırıp yüzüme baktı. Kendimi tanıttım. O kibarca başını salladı ama hiçbir şey söylemedi. Almanca, İngilizce ve oldukça kötü bir Fransızca ile denedim. Sadece yüzüme baktı ama tek bir kelime etmedi. Önüne koyduğum kalemi geri itti. Adam konuşmak istemiyordu. Önüne bir vekaletname koydum. Onu teslim ettiğimi bu şekilde belgelemem gerekiyordu. Bir şey düşünüyormuş gibi görünüyordu ve birden garip bir şey yaptı. Masada duran istampayı açtı ve sağ başparmağını önce mavi mürekkebe, sonra da vekaletnamenin imza yerine bastırdı. Bu da bir yöntem, dedim ve vekaletnameyi aldım. Bana bu adamın kim olduğunu soran Dalger'in bürosuna gittim. Bu sefer de ben omuzlarımı silktim. Sonra Dalger neler olup bittiğini detaylarıyla anlattı. Dalger adamı bir gün önce tren istasyonundan sorumlu olan federal polisten teslim almıştı. Adam ne tutuklanırken, ne nakledilirken, ne de Kate Sokağı'ndaki ilk sorgulama denemesinde tek bir kelime etmişti. Farklı çevirmenlerle denemişler, sorgulamadaki haklarını yazılı olarak 16 dilde önüne koymuşlardı. Hiçbir sonuç alınamamıştı. Dalger, adamın üzerinin aranması talimatını vermişti. Ama hiçbir şey bulunamamıştı. Adamın ne cüzdanı, ne kimliği, ne de anahtarları vardı. Dalger bana, aramada adamın üzerinde bulunan nesnelere dair düzenlenen tutanağı gösterdi. 7 kalemdi. 1. Tempo marka kağıt mendil, üzerinde tren istasyonundaki eczanenin etiketi mevcut. 2. İçinde 6 sigara bulunan bir paket sigara, Alman bandrollü. 3. Plastik bir çakmak, sarı renkte. 4. Hamburg ana tren istasyonuna 2. sınıf bir tren bileti, koltuk rezervasyonu yok. 5. Banknot halinde 16.540 euro. 6. Bozuk para halinde 3,62 euro. 7. Lorgius, Meskalf ve ortakları Berlin Avukatlık Bürosu'nun kart viziti. Üzerinde bir dahili numara. Ama işin en garip yanı, adamın giyeceklerinde hiçbir etiket bulunmamasıydı. Pantolon, ceket ve gömlek bir terzinin elinden çıkma olabilirdi. Ama çoraplarını ve donlarını özel diktiren pek fazla insan yoktur. Sadece ayakkabıların bir markası vardı. Henschung adlı, alsaflı bir ayakkabıcıdandılar. Ancak bu markanın ayakkabıları Fransa'nın dışında da lüks mağazalarda satılmaktaydı. Adamın fotoğrafları çekildi. Parmak izleri alındı. Dalger bütün veri bankalarını arattırdı. Hiçbir eşleşme yoktu. Adam soruşturma makamlarınca bilinen biri değildi. Tren biletinden de bir şey çıkmadı. Bilet tren istasyonundaki bir otomattan alınmıştı. Bu sırada istasyon kameralarının kaydettiği video kaset gözden geçirilmiş, karşı peronda duran doktor ve yüreği ağzına gelen yaşlı kadının ifadeleri dinlenmişti. Polis titiz olmakla birlikte nafile çalışmıştı. Adam şimdilik tutukluydu ve geceyi karakolda geçirmişti. Ertesi gün Dalger, kartvizitin üzerindeki telefon numarasını aramıştı. Bu telefon görüşmesini yapmadan önce mümkün olduğu kadar beklemişti. Avukatlar bu tür işleri asla kolaylaştırmaz diye düşünüyordu. Dalger'in odasında oturmuş, ılık filtre kahve içiyorduk. Video kaseti iki kez seyrettim ve Dalger'e bunun tamamen açık, hatta neredeyse ders kitaplarına yakışır bir meşru müdafaa olduğunu söyledim. Dalger, adamı serbest bırakmak istemiyordu. Bu adamda bir iş var. Evet, elbette, bu çok bariz ama içinizdeki histen başka, bu adamı tutmak için hiçbir sebebiniz yok. Bunu biliyorsunuz, diye karşılık verdim. Kimliğini bile bilmiyoruz. Hayır Bay Dalger, bilmediğiniz tek şey bu. Dalger, savcı Kesting'i aradı. Bu olay ağır cezalıktı. Yani savcılığın ağır cezalara bakan bölümü olaydan sorumluydu. Kesting, olayı Dalger'in ilk raporundan zaten biliyordu. Çaresiz ama kararlıydı. Savcılık için bazen faydalı olan bir özellik. Ve Kesting bu sebeple adamın sorgu yargıcının karşısına çıkarılmasına karar verdi. Birkaç telefon görüşmesinden sonra sorgu yargıcıyla öğleden sonra saat 5 için randevu aldık. Sorgu yargıcının adı Lambrecht'ti. Ve ilkbaharda olmamıza rağmen üzerinde Norveç tipi kalın bir kazak vardı. Tansiyonu düşüktü, ömrü boyunca üşürdü ve yine o kadar uzun süredir de keyifsizdi. 52 yaşındaydı ve netlik isterdi. Her şey düzenli olmalıydı. Akşam evine giderken kötü ruhları yanında taşımak istemezdi. Lambrecht, üniversitemde misafir konuşmacı olarak, ceza muhakemeleri usulü hakkında dersler verirdi. Ve bu dersler Lambrecht'in anlattığı örnekler sayesinde efsaneleşmişti. Öğrencilere, yargıçların mahkum etmekten hoşlandıklarına inanmanın bir hata olduğunu söylerdi. Yargıçlar, görevleri bu olduğu zaman bunu yaparlar ama şüpheleri varsa bunu yapmazlar. Yargıçların bağımsızlığının asıl amacının onların da geceleri huzur içinde uyuyabilmeleri olduğunu anlattırdı. Bunu söylediğinde öğrenciler hep gülerdi. Ama yine de gerçek buydu. Lambrecht, meslek hayatında istisnalarla neredeyse hiç karşılaşmamıştı. Sorgu yargıcının konumu ceza hukukunda belki de en ilginç konumdur. Her davaya bir göz atabilir. Uzun sıkıcı duruşmalara katlanması gerekmez ve kimseyi dinlemek zorunda değildir. Ama bu madalyonun sadece bir yüzüdür. Diğer yüzü ise yalnızlıktır. Sorgu yargıcı tek başına karar verir. Her şey ona bağlıdır. İnsanları o hapse atar ya da serbest bırakır. Daha kolay meslekler de var hayatta. Lambrecht, savunma avukatlarından hiç haz etmezdi. Ama savcılardan da hiç haz etmezdi. Onu sadece dava ilgilendirirdi. Ve zor öngörülebilir kararlar verirdi. Çoğu insan onun hakkında küfrederdi. Lambrecht, fazlasıyla büyük gözlü ve solgun dudaklarıyla garip görünürdü. Ama herkes ona saygı duyardı. Meslekte 20. yılının şerefine Sulh Mahkemesi'nin başkanından bir belge almıştı. Başkan, o kadar yıldan sonra mesleğini hala severek yapıp yapmadığını sormuştu ona. Lambrecht, cevap olarak mesleğini hiçbir zaman sevmediğini söylemişti. Bağımsızdı işte. Lambrecht, tanıkların ifadelerini okudu ve adamı konuşturmayı o da başaramadıktan sonra video kayıtlarını görmek istedi. Onunla birlikte yaklaşık 100 kere arka arkaya kayıtları seyretmemiz gerekti. Kareleri hafızamdan neredeyse tek tek çizebilirdim. Kayıtların seyredilmesinin sonu gelmek bilmedi. "Kapatın şu şeyi," dedi sonunda polis memuruna ve bize döndü. "Evet beyler, dinliyorum." Kesting, tutuklama emrini taslağını elbette çoktan Lambrecht'e vermişti. Yoksa bu görüşme zaten mümkün olmazdı. Kesting, adamı iki olayda insan öldürmekten tutuklamayı talep etti. Kaçma şüphesi bulunduğunu, zira kanıtlanabilir bir kimliği olmadığını belirtti. Kesting şöyle dedi. Bir meşru müdafaa durumu olduğu elbette düşünülebilir. Ama o zaman da meşru müdafaa sınırlarının aşılmasıyla karşı karşıya olurduk. Belli ki savcılık suçlamayı meşru müdafaa sınırlarının aşılmasına vardırmayı amaçlıyordu. Saldırıya uğradığınızda kendinizi savunabilirsiniz ve bu durumda insan savunma yöntemi olarak neyi seçeceği konusunda sınırlara bağlı değildir. Bir yumruğa karşı bir sopa, bıçağa karşı bir tabanca kullanılabilir. İlla ki en hafif savunma yöntemini seçmek zorunda değildir. Ama bunu abartamaz da. Etkisiz hale getirdiği hasmının bir de kafasını koparamaz. Kanunlar bu tür aşırılıklara müsamaha gösteremez. Adamın bıçağı kurbanın göğsüne saplaması aşırılıktı, dedi Kesting. Anlıyorum, diye karşılık verdi Lambrecht. Sesi şaşırmış gibiydi. Avukat bey, siz lütfen. Bunun saçmalık olduğunu hepimiz biliyoruz, dedim. Kimse biri ona bıçakla saldırdığında buna tahammül göstermek zorunda değildir ve adamın elbette bu şekilde kendisini savunmaya hakkı vardır. Savcılığın derdi aslında meşru müdafaanın sınırlarının aşılıp aşılmadığı da değil zaten. Savcı Kesting bu tür bir suçlamayı ağır ceza mahkemesinde kabul ettirebileceğine inanamayacak kadar tecrübeli. Onun tek amacı adamın kimliğini tespit edebilmek ve bunun için zamana ihtiyacı var. Doğru mu bu savcı bey? Diye sordu Lambrecht. Hayır, dedi Kesting. Savcılık arkasında durmadığı hiçbir tutuklama talebinde bulunmaz. Anlıyorum, dedi yargıç tekrar. Bu kez sesi alaycı geliyordu. Bana döndü. Bu adamın kim olduğunu bize söyleyebilir misiniz? Bay Lambrecht, söyleyebilseydim bile buna hakkım olmadığını biliyorsunuz. Ama celbin yollanabileceği bir adres söyleyebilirim. Geçen süre içinde beni vekil olarak görevlendiren avukatla tekrar telefonda görüşmüştüm. Adam bir avukatlık bürosu üzerinden celp edilebilir. Avukatın muvaffakatini sözlü olarak garanti edebilirim. Yargıcı adres verdim. Görüyor musunuz? Diye haykırdı Kesting. Söylemek istemiyor. Çok daha fazlasını biliyor. Ama söylemek istemiyor. Burada dava edilen ben değilim, dedim. Ancak durum şöyle. Sanığın neden konuşmadığını bilmiyoruz. Belki de dilimizi anlamıyor olabilir. Ama başka sebeplerden susuyor da olabilir. Bu durumda kabahatler kanununun 111. maddesini çiğniyor diye sözümü kesti Kesting. Bu maddeye karşı geldiği apaçık ortada. Beyler, teker teker konuşabilirseniz minnettar olurum, dedi Lambrecht. 111. madde uyarınca herkes kimlik bilgilerini bildirmek zorundadır. Bu konuda savcılığa hak veriyorum. Lambrecht sürekli gözlüğünü takıp çıkarıyordu. Ama bu bir tutuklama emrini gerektirecek bir kural değil. Kişi kimlik tespiti için en fazla 12 saat tutulabilir. Ve o 12 saat savcı bey çoktan aşılmış durumda. Ayrıca dedim, sanık kimlik bilgilerini her zaman vermek zorunda değildir. Gerçek kimlik bilgilerini beyan ettiği zaman ceza soruşturması tehlikesiyle karşılaşacaksa susabilir. Yani adam kim olduğunu söylerse ve bu onun tutuklanmasına sebep olacaksa elbette susma hakkına sahiptir. Gördünüz işte, dedi Kesting sorgu yargıcına. Adam bize kim olduğunu söylemiyor ve biz hiçbir şey yapamıyoruz. Aynen öyle, dedim. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Adam kayıtsız bir şekilde bankta oturuyordu. Üzerinde ismimin baş harfleri bulunan bir gömlek vardı. Bu gömleği ona ben yollamıştım. Bedeni gayet iyi uyumuştu ama adamın üzerinden garip görünüyordu. Savcı bey, dedi Lambrecht, fail ile kurbanlar arasında daha önceye dayanan bir ilişki var mı? Hayır, buna dair elimizde bir bilgi yok. Kurbanlar alkollü müydü? Lambrecht bu konuda da haklıydı. Sarhoş birine karşı meşru müdafaa durumunda geri çekilmek daha doğrudur. 0,4 ve 0,5 promil. Bu yetmez, dedi yargıç. Failde henüz dosyada yer almayan herhangi bir şey buldunuz mu? İşlenen başka bir suça ya da başka bir tutuklama emrine dair bir ipucu? Lambrecht bir listenin maddelerini tek tek eliyor gibiydi. Hayır, dedi Kesting. Ve her bir hayır cevabının onu hedefinden daha da uzaklaştırdığının farkındaydı. Olaya dair henüz tamamlanmamış soruşturmalar var mı? Evet, nihai otopsi raporu henüz gelmedi. Kesting nihayet bir şey bulduğu için seviniyordu. O iki adam herhalde güneş çarpmasından ölmemiştir Bay Kesting. Lambrecht'in sesi şimdi daha yumuşaktı. Bu, savcı için kötü bir işaretti. Savcılık eğer burada masamda durandan fazlasını sunamıyorsa şimdi karar vereceğim. Kesting başıyla onayladı. Beyler, dedi Lambrecht. Duyacağımı duydum. Arkasına yaslandı. Meşru müdafaa durumu açıktan da öte. İnsan bıçakla ya da beyzbol sopasıyla tehdit edildiğinde, hatta bıçak darbesine ve darpa maruz kaldığında kendini savunma hakkına sahiptir. İnsan saldırının tamamen sonlanmasına yönelik şekilde kendini savunabilir. Ve sanığın yapmış olduğu da bundan farklı değil. Lambrecht sözlerine kısa bir ara verdi, sonra devam etti. Olayın sıra dışı göründüğü konusunda savcılığa hak veriyorum. Sanığın kurbanlara karşı davranışındaki soğukkanlılık bence sadece korkunç. Ama burada iddia edildiği gibi bir aşırıya kaçma durumu neredeymiş göremiyorum. Bu düşüncenin doğruluğunu kanıtlayan bir diğer noktada adamı darp eden o iki kişi. Eğer şimdi patolojinin masasında değil de karşında duruyor olsalardı, kesinlikle tutuklama emri çıkaracağımdır. Kesting dosyanın kapağını kapattı. Pat diye yüksek bir ses çıktı. Lambrecht tutanağı yazdırdı. savcılığın tutuklama emri çıkarılmasına yönelik talebi reddedilmiştir. Sanık derhal serbest bırakılacaktır. Sonra Kesting ve bana döndü. Bu kadar. İyi akşamlar. Zabıt Katibi Hanım serbest bırakılma belgelerini düzenlerken ben kapının önüne çıktım. Dalger ziyaretçi odasında oturmuş bekliyordu. İyi akşamlar. Siz ne yapıyorsunuz burada? Diye sordum. Bir polisin sorgu yargıcının kararıyla bu kadar ilgilenmesi olağan dışıdır. Serbest kaldı mı? Evet, açık şekilde meşru müdafaaydı. Dalger başını salladı. Öyle tahmin etmiştim, dedi. İyi bir polisti. 26 saattir uyumamıştı. Bu mesele besbelli onu öfkelendiriyordu. Bu da hiç uyu değildi. Ne oldu? Yani öbür meseleden haberdar değilsiniz. Hangi öbür mesele? Diye sordum. Müvekkilinizin yakalandığı sabah Wilhelmsdorf'ta bir ceset bulduk. Kalbinden bıçaklanmıştı. Hiçbir parmak izi yoktu. Hiçbir DNA kalıntısı yoktu. Hiçbir doku kalıntısı yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ölünün çevresinden herkes olay saatinde başka bir yerde olduğunu kanıtlayabiliyor ve olayın üzerinden 72 saat geçmek üzere. 72 saat kuralı der ki, bir cinayet vakasını aydınlatma şansı 72 saat sonra hızla düşer. Ne demek istiyorsunuz? Profesyonel bir işti. Kalpten bıçaklama sık karşılaşılan bir şeydir ama, dedim. Hem evet hem de hayır. En azından bu kadar kusursuz değil. Çoğu birkaç kez bıçaklamak zorunda kalır ya da bıçak kaburgaları takılıp kalır. Normalde daha fazla ters giden şeyler olur. Yani, içimde bir his, müvekkilinizin. Elbette bu bir histen fazlasıydı. Almanya'da her yıl ortaya çıkan yaklaşık 2400 insan öldürme suçu vardır. Bunların ortalama 140'ı Berlin'de yaşanır. Bu sayı gerçi Frankfurt, Hamburg ve Köln'de yaşananların toplamından fazladır. Ama bu olayların %95'inin çözülmesiyle suçlunun bulunamadığı ancak 7 olay kalır. Ve az önce burada Dalger'in teorisine tıpatıp uyan bir adam serbest bırakılmıştı. Bay Dalger, içinizdeki his diye başladım lafa. Ama Dalger sözlerimi tamamlamama izin vermedi. Evet evet biliyorum dedi ve döndü. Arkasından seslenerek yeni haberler olursa beni aramasını söyledim. Dalger, gerek yok, avukatlar, hep aynı şey gibi anlaşılmaz bir şeyler homurdandı ve evine gitti. Adam görüşme odasından doğruca salıverildi. Yakalandığında yanında bulunan para ve eşyaları kendisine geri verildi. Ben onun adına belgeyi imzaladım. Birlikte arabama gittik. Onu tren istasyonuna, 35 saat önce iki kişiyi öldürdüğü yere bıraktım. Tek kelime etmeden arabadan indi ve kalabalığın arasına karıştı. Onu bir daha görmedim. Bir hafta sonra şirket mevzuatında uzman o avukatlık şirketinin patronuyla öğle yemeği için sözleşmiştik. Kimliği meçhul bir adamla ilgilenilmesini isteyen o önemli müşteriniz kim diye sordum. Bunu sana söyleyemem. Tanıdığım biri. Kimliği meçhul adam kimdir ben de bilmiyorum. Ama sana bir şey getirdim. Dedi ve bir torba çıkardı. Bu adama verdiğim gömlekti. Temizlenmiş ve ütülenmişti. Otoparka dönerken gömleği çöpe attım.